Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Meda İmyanık var. Bugün yine önemli insan zihnine, insan tekine dair önemli konulardan bahsetmeye, birlikte tartışmaya, sohbet etmeye çalışacağız. Hocam, insan tekinin hayat boyu yaşayabileceği bazı çelişkiler var ve bu çelişkilerden birisinin ve en önemli çelişkilerinden birinin yaşam biçimi çelişkisi olduğuna dair bir yazınız var idi. Bu yazınız üzerine, bu konu başlığı üzerine biraz konuşalım istedim bu programda. Nedir bu yaşam biçimi çelişkisi, ne anlama gelir ve kaç çeşit etkileri olabilir insan zihni ve teki üzerine?
Şimdi yaşam biçimi çelişkisi Feyzullah, kişinin nasıl inanacağı, nasıl yaşayacağı konusunda bir çelişkide kalmasıdır. Bir neye inanacağı, inancının ne olduğu ile ilgili bir gerilim yaşaması veya inancında diyelim ki bir gerilim olmasa bile, bariz bir şey olmasa bile gündelik hayatı nasıl yaşayacağı, yani yaşarken hangi inancı veya inancını, inandığı şeyi dikkate alıp almayacağı konusundaki gerilimi yaşamaktır. Bu hal, bu gerilim önemli oranda psikolojik bir huzursuzluğa, rahatsızlığa, gerilime sebep olabilir. Çünkü insanların düşündükleriyle yaptıkları arasında, inandıklarıyla yaptıkları arasında bir fark olduğunda, gerilim olduğunda bilişsel uyuşmazlık dediğimiz bir hal olur ve bunun kendisi bir gerilim üretir. Ve bir nevi uyuma ulaşmak için zihin kendini zorlar. Bunun için de zihin bir takım yollar bulmaya çalışır. Ya inancında değişim yapar ya işte var olan durumu yorumlarken yorumlama biçimlerini değiştirebilir. Ya da hayatını değiştirerek inancıyla uyumlu olmaya çalışır. Değişik stratejilerle sonuçta bu gerilimi alt etmeye çalışır. Veya gerilimi yok saymanın yoluna girip geçici olarak dikkate almaz gibi davranır bir takım yollarla. Bu da uzun vadede başka bir çelişki, yaşam dönüşümüne sebep olabilir.
Evet, yani insan tutumlarıyla davranışları arasında ya da hangi tutum ya da inanca sahip olacağı konusunda yaşamı boyunca bazı çelişkilere, zorluklara girebilir. Önemli bir şeyden bahsettiniz. Gerilim ve fark fazla olunca zihinsel anlamda, bilişsel anlamda bir zorluk yaşanmaya başlıyor. Ruhsal anlamda bir gerilim ve beyin bu gerilimi çok kabul etmek, zihin kabul etmek istemiyor ve bazı bahaneler ya da bazı yeni inanç şekilleri, yorumlama biçimleriyle bu kaygıyı, bu stresi azaltma yoluna giriyor.
Şimdi Feyzullah, insan teki diyelim ki özellikle böyle ergenlik dönemin sonrasında sosyal kimliğini oluşturma döneminde inançlarını bir gözden geçirme eğiliminde oluyor. Yani bir nevi anneden, babadan, yaşadığımız çevreden aldığımız inanç biçimlerimizi, inançlarımızı diyelim ki bu işte Allah'la ilgili inançlarımızı, dinle ilgili inançlarımızı, nasıl yaşamak biçim gerekirle ilgili inançlarımızı böyle yeniden bir kendi malı haline getirme ihtiyacı oluyor. Bu bir doğal haliyle var olan bir eğilim. Bir şekilde kendini içselleştirme, inandığı şeyi kendi alışkanlıklarından gelenin ötesinde yeniden şekillendirme. Çünkü çocuk artık dış dünyaya da açılmıştır. Korunaklı dünyadan çıkmıştır. Başka fikir, inanç ve yaşam biçimlerini görür hale gelmiştir. Ve bunların baskısı altındadır. Kendi yolunu bulma aşamasında, bulmak yolundadır. O yüzden buna kimlik edinme dönemi deriz. Yani bu kimlik edinme döneminin bir kısmı içsel, doğası gereği olan bir şey, bir kriz. Diğeri de çocuğun güvenli dünyadan dış dünyaya açılması ve karşılaştığı durumlara, yaşam biçimlerine bir tepki vermesi gerekir. Tam da bu dönemde, bu süreçte, bu riskli dönemde çocuğa birçok faktör etki eder. Örneğin ana mekanizmalardan biri sosyal çevre etkisidir. Diyelim ki çocuk burada yaşadığı okulda, arkadaş grubunda, takıldığı sosyal gruplar içerisinde kendi inancıyla, aileden edindiği şimdiye kadarki inancıyla uyumlu veya uyumsuz mesajlar alır. Bunun getirdiği gerilimleri yaşamaya başlar. Sosyal çevrenin bir şekilde insan düşünme biçimine etki ettiğini ne biliyoruz?
Hocam önemli bir noktaya değindiniz. Bu aralar çokça bu tip soru ya da başvurularla karşı karşıya kalıyoruz. Ergenlik çağına gelmiş, yetişkinliğe adım atan çocuklar ve bunların ebeveynleri arasında böyle bir gerilim oluyor. İşte daha mütedeyyin, muhafazakar ailelerin çocukları diyelim ya da tam tersi de olabilir. Kendi o dediğiniz korunaklı çevreden çıkıp dış dünyayla tanıştıklarında bir kısmı özellikle artık sosyal medya vesaire dış dünyayla çok fazla etkileşim halindeler. Sizin bahsettiğiniz bu sosyal çevre etkisiyle ve ailelerinin bu zamana kadar o inşa ettiği o dini ya da yaşam biçimiyle ilgili konularda çocuklarla arada bir gerilim oluşmaya başlıyor. Aslında bu gerilim şunu mu anlıyoruz? Bir noktasıyla aslında doğal ve normal.
Kesinlikle doğal bir şey. Doğal olan tarafı kişinin kendi inancını yeniden gözden geçirme ve içselleştirme süreci olması açısından normal, hatta sağlıklı bir süreç.
Yani bu şeyde belki ailelere yani genel bir tavsiyede bulunmak kolay olmayabilir ama çünkü her kişi kendi deneyimliyor bunu ama hani bir anlamda yaşının döneminin gereği bu sorgulamaların olduğunu da düşünebiliriz.
Evet. Bir nevi normalleştirmek gerekiyor. Bunu bir hemen böyle bir bozulmanın işareti olarak görmemek gerekiyor. Ama bir yandan da bu sürece rehberlik, eşlik etmek gerekiyor. Ailelerin artık burada tamamen belirleyici olma şansı kalmamıştır. Edebilecekleri en fazla şey eşlik etmektir.
Evet, kontrollerinden biraz çünkü doğal olarak çıkıyor. Evet,
belirleyici ve kontrolcü davranamazlar. Artık diyelim ki 15, 16, 17, 18 yaşına gelmiş bir çocuğun nasıl düşüneceğiyle ilgili şeyi anne babanın direkt ben anne babanım, ben böyle diyorsam böyledir. Doğru anne budur. Babana karşı mı geliyorsun? Bizim halimiz böyledir düzeyindeki tavırlar yetersizdir ve işe yaramaz.
Onun yerine bol diyalog,
evet.
Halden anlamak.
Diyalog, halden anlama, bunu normalleştirme. Ama sonuçta bu dönemde bir sürü dış etki oluyor. Okulun etkisi oluyor, sosyal medyanın etkisi oluyor, yakın arkadaş grubun etkisi oluyor filan. Örgütlenmiş grubun etkisi oluyor. Anne babanın da sürece etki etmesi gerekir. Bırakalım çocuk kendi başına, çocuk kendi başına yaşamıyor ki. Bak burada hani bu dönemde anne babanın çekilmesinden bahsetmiyorum. Sadece anne babanın bu böyledir, böyle olacak düzeyindeki bir tarzının yürümeyeceğini. Çünkü o dönem artık o dönem değil. Ama başka bir sosyal grup çocuğa mesaj veriyorsa, örgütlenmiş bir grup, işte diyorum ki örgütlenmiş radikal ateist bir grup. İster sosyal medyada ister gerçek dünyada kendi değerlerini aktif olarak yayıyorsa veya birileri değer değil de yaşam biçimi pratiğini, işte diyelim ki barlarda sosyalleşmeyi açık bir şey şekilde pratik olarak çocuğun önüne dayatıyorsa, ailenin burada bir yaşam biçimini de veya inanç biçimini de çocukla beraber tutması hakkı var ve yapmalısı gerekir. Yapmadığı zaman, o dayanağı oluşturmadığı zaman haksız rekabet ortaya çıkar. Ama bunun yapılma biçimi, diğerleri çünkü artık öyle yapmıyor. Sen gönüllülük esası burada. Çünkü başka bir radikal grup aklına müdahale etmeye çalışıyor. Diğeri gündelik yaşamın etkisiyle, bir takım duygulara, sosyalleşmeye ederek çocuğun anlayacağı odanındaki dil üzerinden yapıyor. Onun yerine aileler bunu emir komuta zinciri ve anne baba olma hakkı üzerinden, bizim geleneğimiz budur gibi genelleme üzerinden yaparlarsa bu etkisiz bir yöntem. Yoksa anne babaların, yakın sosyal çevrenin, abinin, dayının, amcanın devre dışı kalması, çocuğu kendi haline bırakmasından bahsetmiyorum. Bu dönemin usulüne göre tarzına göre yapması gerekiyor. Yani anne babanın da çocuğun zihinsel, mantıksal, rasyonel süreçlerine eşlik etmesi gerekiyor. Yaşam biçimi açısından bir takım eşlikler, gönüllü eşlik etmeler yapması gerekiyor.
Bazı sorgulamaları olacak. Hani dediniz hocam, burada bir kimlik inşa ediliyor. Bu dönemde çelişkiler yaşaması doğal. Döneminin bir gereği gibi kendini bulmaya çalışıyor kimlik ve bazı sorgulamalar yapabilir. Ailenin gelenek, görenek ya da bir anlamda inançlarıyla belki uyuşmayan sorgulamalar dillendirebilir. Bu dillendirmelere karşı sakince ve anlayışla, anlayış yani normalize ederek bu şeyin böyle hani bu sorgulamaların olmasını ve kendini ifade etmesine izin vererek karşımıza alıp onu böyle tabiri caizse adam yerine koyup zihnine eşlik etmek ne demek olacak? Bir şekilde onunla diyalog halinde olmamız lazım. Konuşuyor olabilmemiz lazım ama konuşurken hassas, dikkatli, yargılamadan böyle karşılıklı böyle konuşarak, anlamaya çalışarak ifade etmesine izin vererek baskılarsak bu nasıl böyle düşünürsün, bu zinhar böyle düşünülmez, biz böyle düşünmeyiz diyerek böyle onu itmeden. Karşımıza hatta, değil yanımıza alarak.
Hatta Feyzullah anne babaların biraz o dönemde kendilerini yetiştirmesi gerekiyor.
Evet.
Mesela ben diyelim ki bu dönemlerde olan bir çocuğun babası olarak bazen diyelim ki çocuğun seyrettiği alanlarda kendimi yetiştirme endişesi hissediyorum. Yani bir nevi olarak bir nevi diyelim ki çocuğun zihin dünyasında, entelektüel dünyasında tartıştığı bir takım meseleler var. Ben o meselelere hakim değilsem, ben o meselelerde eşlik edemiyorsam devre dışı kalmış oluyorum. Bir nevi çocuğun o dünyasına eşlik edebilecek şekilde anne babanın kendisini de yetiştirmesi gerekiyor. Öyle basit, kestirme, buyurgan, mantıksal düzey yeterli olmayan ifadelerle vaziyeti idare edebilmenin imkanının olmadığını bilmek gerekiyor.
Evet.
Yani bir nevi anne babalığın bu dönemdeki rollerinden biri bir nevi kendini yeniden yetiştirmek. Yani o dönemdeki o dünyada olup biten meselelerin literatürüne, düşünme biçimlerine, tartışmalarına biraz hakim olmak ve ona eşlik edebilmek.
Yani biz eğer kendimizi geliştirmez ya da kendimizi yetiştirmezsek bence bu da güzel bir söz. Yani sadece çocuğu yetiştirmeye odaklanırsak onun dönemine bir döneminden bir haber, düşündüklerinden, konuştuklarından, tartıştıklarından, zihin dünyasından bir haber, sadece bildiğimiz şeyleri, gördüğümüz şeyleri ona dayatma biçimiyle yetiştirmeye çalışırsak, biz yetişmezsek, biz takip etmezsek, aradaki hani zaten fark olması çok doğal ama fark uçuruma gidebilir, kopuşlara neden olabilir. Yani buraya kadar da gidebilir. Belki biraz felaketleştiriyor olabilirim ama.
Çoğunlukla gitmez. Çoğunlukla duygusal bağlar çok koruyucudur. Mesela diyelim ki annesinin merhametini, babasının iyi niyetini bilen bir genç, dış dünyadaki gerilimler içerisinde kendi aileden geldiği değerlerden biraz uzaklaşma çelişkisi yaşasa bile o duygusal bağ onu değerlerinde tutabilir. Alışkanlıklarında tutabilir. Özellikle dışarıdan diyelim ki o değerlere yönelik bir düşmanlığı kendi hani ait olan, geldiği sürece olan düşmanlık olarak algılayıp tepki duyabilir. O yüzden orada insani bağı koparmamak.
Evet, o bağ önemli.
Duygusal bağı koparmamak. Çocuğun biraz farklılaştığı için çocuğu yapmamak, aforoz etmemek, dışa atmamak. Sıcak insani bağı biraz geniş bir yürekle, biraz Mevlana tarzıyla kucaklayarak benim çocuğumsun, beraberiz, farklı düşünmeni kabullenebilirim deyip çünkü bu dönem biraz böyle denizin çalkantı dönemi gibi bir şey. Sonra duruluyor. Her dalgalı deniz bir gün durulur. Bir şekilde hani büyük ihtimalle durulacak. İnsanların çok büyük kısmı çocuklukla ilgili itibaren edindikleri, aile içinde edindikleri değerler üzerine kalır. Neredeyse %80 oranında İşler böyledir.
Biraz su akar yolunu bulur gibi.
Akar yolunu bulur. Hani bulmak zorunda değildir. Bir %20'si bambaşka mecralara gidip kopuş yaşayabilir. Böyle bir risk vardır. Hani saftirik şekilde her şey sonunda olur diyemeyiz. Ama yani sonuçta bağı koparmak kökten kaybetmek anlamına gelir. Bu dönemlerde diyelim ki çocuğun sorgulamalarını kabullenememek, kendi inancına bir saldırı olarak görmek, senin gibi çocuk yetiştireceğime bilmem, işte şöyle yapsaydım, şöyle olsaydım türünden reddedici yaklaşımlar çocuğun atmasına sebep olur. Hatta başka bir şey söyleyeyim sana. Çocuğun ailesinin değerleri dışında bir noktaya savrulmasının en büyük nedeni aileyle yaşadığı olumsuz deneyimlerdir. Nereden biliyoruz? Çocukluk çağı travmatik geçmiş, aile içinde uyumsuzluk olmuş, anne babanın kavgalarına şahit olmuş, anne veya baba çocuğa zorbalık, zorluk yapmış, onlarla duygusal bağ sağlam olmayan kişilerin düşünce düzeyinde ve yaşam biçimi düzeyinde tepkisel olarak savrulma ihtimali çok yüksektir.
Yani anne babalarının yaşam biçimlerine de tepki oluyor. Sadece anne babaya değil.
Aynen öyle.
Onlara benzememe ya da onlara olan öfkesini bir şekilde onların inançları ya da tutumlarına karşı koyarak.
Yani diyelim ki onların kabalığı ve kötülüğü dindarlıklarıyla beraber olmuşsa çocuk tepkisel olarak dini şeyi, metni kendi başına ele alıp onların pratik davranışlarından uzak tutup kendi başına metinden olup biteni anlayacak düzeyde bir performans gösteremiyor. Çok az çocuk bunu gösterebilir. Yani bu daha çok tepkisellik oluyor. Baskıya karşı isyan. İnadına beni şimdiye kadar kontrol ettiniz, şimdiden sonra kontrol edemeyeceksiniz türünden bir değişime neden oluyor. Tek neden bu değil. Çünkü bazen anne babalar gül gibi çocuk yetiştirilebilir. Çocuk dış ortamdaki daha büyük bir dalganın etkisiyle başka bir yere savrulabilir.
Evet.
Farklı senaryolar var. Tek bir senaryo yok. Bakın burada önemli olan şey farklı senaryo. Senaryo bir de anne baba düzgün davranmış, kendi iyi bir aile şeyi kurmuş, çocuğu iyi yetiştirmiş. Ama mümkündür. Çocuk dış dünyaya gidiyor. Dış dünyada büyük o dönemin büyük dalgaları var. Bir örgütlü grubun, topluluğun, düşünsel hareketinin içine karışabiliyor. Gündelik yaşamdaki diyelim ki bir duygusal ilişkinin götürdüğü, bir arkadaş ilişkisinin götürdüğü pratik hayatlara gidiyor. Bu senaryoda anne babanın bir şeyi yok çocuğun değişmesinde. Ama başka bir yolda anne baba problemli, çocukla ilişkileri problemli, çocuk tepkisel bir yol gösteriyor. Bir senaryoda çocuk bir normal diyelim ki ergenlik dönemindeki krizi sorgulamaları yaşıyor. Sonra kendi inancıyla uyumlu bir hale gelip inancını kökten derinleştirmiş, yerleştirmiş oluyor. Bu şey için de önemli. Mesela diyelim ki anne baba hiç dindar değil. Çocuk sahici bir hesaplaşma yapıyor. Anne babasının görüşleri şeyinden farklılaşıyor. Şimdi bizim dönemde bir sürü ailesinden farklılaşan, dindarlaşmış insanlar vardı. Şimdi biraz bizim başımıza geliyor tersinden oluyor. Benim çok tıp fakültesinden çok arkadaşım bilirim. Anne babaları bambaşka bir şeydi. Kendileri diyelim ki İslam'la bir dinle, varoluşla bir muhatap olup bilinçli olarak anne babalarının dışında bir hayat biçimi seçtiler. O anne babalarla bir gerilim yaşadılar. Ya, uzun vadede anne babalık hukukları, çocuk hukukları, çocuk olma hukukları normale dönüyor makul bir şekilde. O yüzden tek bir senaryonun değil, çoklu senaryoların mümkün olduğunu ve bizim senaryomuzun hangisine doğru gittiğine bakıp ama her şartta en temel şey çocukla bağlantıyı koparmamak, onunla var olmak, akışına uyum sağlamaya çalışmak, derdine dertleşmek, varlığından keyif alabilecek kadar zaman zaman sosyalleşmek ama zaman zaman da onu kendi yaşamını bulması için macerasına bırakabilmek, hareketine bırakabilmek gerekiyor.
Evet hocam. Diğer seçeneklere geçmeden önce kısa bir ara verelim. Bölünmesini istiyorum ben de. Ama belki buradan şöyle birazcık geriden alıp bir iki son cümlelerimizi toparlayıp sonra diğer maddelere de geçeriz. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar, hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda devam ediyoruz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş, psikiyatrist Profesör Doktor Medem Yanık'la yaşam biçimi çelişkisi konusunu konuşmaya başlamıştık. Oradan tabii ki doğal olarak söz çocuklarımıza, yavrularımıza geldi. Bazen anne babaların inanç ve tutumlarıyla ergenlik döneminde çocuklarımızın inanç ve tutumları arasında bir gerilim ya da bir değişimden kaynaklı bir huzursuzluk, bir stres olabiliyor. Bunu nasıl yorumlamalıyız üzerinden başlamıştık ve değişik senaryolar üzerinde konuşmuştuk. Bu anlamda hocam bununla ilgili belki birkaç kelam daha etmek isterseniz, evet, diğer konulara geçmeyin. Çünkü önemli bir mesele. Dediğim gibi o program başında da çokça soru ve çokça danışmanlık konusu olabiliyor. Bu dönemde bir kriz de bazen aileler bize gelebiliyor. Yani şu soruyu çünkü çok ya da şu şaşkınlığı çok duyuyorum. İşte bu yaşına kadar namazlarını biz söylemeden kılan, işte hatta bizi uyaran, bizi sabah namazına kaldıran çocuk şey olmaya başladı. Yani sorgulamaya başladı. Ondan sonra namazlarını işte bize karşı geliyor, kılmak istemiyor. Sorular soruyor bize ya da soruların haricinde biz söylediğimiz şeylere karşı geliyor. Değişik değişik savlar ortaya atıyor, sorgulama var. Ne yapacağız? Eyvah diye bir şey olabiliyor. Bu hiç de az değil. Bunu biraz aslında yorumlamıştık bir taraftan. Bununla ilgili son olarak diğerlerine geçmeden önce söylemek istedikleriniz var mı hocam?
Şimdi Feyzullah, bir inanç kimlik arayışının özellikle ergenlik, genç erişkinlik dönemindeki kimlik arayışının normal olduğunu, bu dönemde savrulmaların da normal olduğunu, arayışlara gidip gelmenin kişinin iç dünyasında ve yaşam biçiminde dalgalanmalar yaratabileceğini biliyoruz. Burada aslında biraz da dönüp bu kişiye muhatap almak istersek, hani bu ergen kişinin bizzat kendisine seslenirsek, orada da söyleyeceğim, biraz anne babalara seslendik. Şimdi biraz kendisine bizzat seslenirsek, şöyle bir mesele var bilmeleri gereken. Bir insan teki herhangi bir düşünce haline, inanç haline bir bizzat tefekkür ederek, düşünerek, metinlerle muhatap olarak, anlamaya çalışarak ve seçerek ulaşabileceği gibi bir yoldan, ana yollardan biri budur. Bütün bunları çok pratik bir biçimde yapması da mümkündür. Pratik biçimde dediğim şey şudur. Herhangi bir yaşam biçiminin gündelik hayattaki dalgasına direkt kapılarak, sele kapılmak gibi. Yani bir sel geliyor, seni alı götürüyor. Sele senin girme niyetin yok. Diyelim ki bir kız arkadaş üzerinden, küçük bir arkadaş grubu üzerinden, bar üzerinden sosyalleşmekten. Değil mi? Veya diyelim ki tesadüfen bir etkili bir organize grupla tanışmak gibi meselelerden. Ve yaşam biçiminin pratik, ister cinsel, ister arkadaşlık, ister aşk, ister günlük keyifli yaşama arzusu gibi pratik nedenler üzerinden giderek gündelik yaşam biçiminin dönüşmesi, arkasından da zihnin dönüşmesi gayet mümkündür.
Evet.
Ve bu insan tekine yakışmaz. İnsan teki bir inancı, bir yaşam biçimini tefekkür içinde düşünerek, bilerek, alternatifleri içerisinde seçim yaparak, aklıyla, kalbiyle, biraz da acı çekerek ulaşması gerekir. Çünkü yaşam biçimi ve inanma meselesi yeryüzünde varoluşumuzun en temel meselesidir. Bundan daha büyük bir mesele yoktur. Varoluşsal anlamlandırmadan daha büyük bir mesele yoktur. Bu mesele gündelik hayattaki bir aşk işine, bir arkadaş grubuna, bir organize olmuş bir fikri sabit grubun etkisine bırakılamayacak kadar büyük bir meseledir. Çünkü şunu net olarak biliyoruz. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. O bilişsel çelişkiyi azaltmak için pratik olarak diyelim ki bir yaşam biçimine gittiğinde o yaşam biçiminin etkisiyle düşüncelerini değiştirebilirsin.
Evet.
Gayet mümkündür. Yani diyelim ki annen örtülüdür. Sen örtünme bir kız çocuğuysan veya işte örtülü biriyle bir yaşam kurma meselesinde fark ettin ki örtülü olmak bir takım bedeller ve dışlama gerektiriyor. Gittiğin arkadaş grupları içerisinde bununla ilgili sorunlar var. bunun bedellerini görüyorsun. Bu arada bir iki tane de ya olmasa da olur mesajı, her türlü şeyin mesajı var, alıyorsun. Ve o pratik şey içerisinde ya gerek de yoktur, olmasa da olur düzeyindeki bir noktaya gidiyorsun. Veya işte ara sıra diyelim ki alkol almanın bir sorun olmadığı noktasına gidiyorsun pratik bir yerden. Bir insan tekinin düşünerek, emek vererek, acı çekerek bir düşünceye ulaşıp o düşüncenin neyse o orada yaşama hakkı vardır. Bu yanlış olursa da bedelini öder. İnsandaki inanma inanmama özgürlüğüne sahiptir. Dinini seçmeye özgürlüğüne sahiptir. Bunun bedellerini de öder. Ama bu seçim bir sele kapılma şeklindeyse yazık olur.
Evet.
Yani diyelim ki bir meslek kariyerini bile bir sele kapılma şeklinde yapmış olmak problemli olarak kabul edilebilirse, rastgele olarak kabul edilebilirse, bir eş seçiminin rastgele olmuş olmasının sorunları olduğunu kabul edersek, bir inanç biçimi ve yaşama biçiminin biraz da rastgele, biraz sele kapılarak, biraz o andaki dünyamıza giren şeylerin etkisi içerisinde olan bir meseleye bırakmak bir insan tekine yakışmaz. Bu bilinçli olmazsak rahatlıkla böyle olur. Birçok insan tipi kendi önüne sunulan, verili olan hayata akışına kendisini bırakır ve o doğruda gider. Yani bizim toplumun getirdiği sosyal kalıplar vardır. Türkiye'de sosyal kalıplar arasında mücadele var. Siz bir anda bir tane sosyal kalıbın bünyesine girip o rüzgarın şeyde, o akışın, senin akışında kendinizi bambaşka bir yerde bulabilirsiniz. O yüzden yaşam biçimini seçmeniz lazım. Bir de ikinci kanaatim, Türkiye'de yaşam biçimi açısından baskı var.
Evet, o kalıplar dediniz, sosyal gruplar dediniz. Bu nasıl etkiliyor? Kişinin bulunduğu toplumda işte iktidar, işte hakim o şey gruplar, azınlık gruplar, işte çok meşhur o şey mahalle baskısı dediğimiz şey. O fenomen insan tekini nasıl etkiliyor olabilir?
Kesinlikle bir mahalle baskısı var. Türkiye'de siyasal baskıdan daha ziyade yaşam biçimi baskısı var. Türkiye'nin iktidarı elinde bulunduran elitlerin neredeyse bir yüzyıllık hakimiyetinden dolayı kurdukları bir düzen var. Tabirle hani beyaz Türkler denilen aslında bir soy asliyet, asilliğine dayanmayan, hak edilmiş bir şeyden çok verilmiş bir siyasi düzenin beslemesi tarzındaki bir topluluğun pratikte kurduğu bir dünya var. Mesela beyaz yakalılar dünyasında ağırlıklı olarak hakim olan şey o 100 yıllık sosyal desteği almış olmaktan kaynaklanan, bir de bu kesim dünyanın kültürel birikimiyle uyumlu olduğu için, dünyanın geldiği o modernleşme dalgasından olduğu için ürettikleri şey de kendiliğinden daha çok Batı'nın buraya taşınması şeklinde olduğu için, yani bir baskınlıkları var ise, kültürel iktidar baskınlıkları, kendi ürettikleri malın niteliğinin kalitesine diğerlerinin ezilmesi veya ikna olmasından ziyade kendileriyle benzer olan Batı'nın getirdiği şeyin bu topraklara etkisi üzerinden bir iktidar kuruyorlar. Yoksa hak edilmiş bir iktidar değil, üretmiş, daha iyi şey ortaya koymuş, zihinler ve gönüller kendiliğinden çok doğru olarak daha yüce bir şey karşısında, büyük karşısında gönüle boyun eğmiş bir durum yok. Ya sosyal iktidar, yüzyıllık bir iktidarla verilen o inisiyatifler, ayrıcalıklar üzerinden kurulmuş besleme bir şey var. Ya da Batı'nın o modernleşme hareketinin bütün dünyaya etkisini aldığı hareketin dalgasının Türkiye'ye taşıma öncülükleri olduğu için ekonomik, sosyal, kültürel iktidarda bulunuyorlar. Bu toplum yaşama biçimi, bu topluluk yaşama biçimi açısından oldukça keskin, oldukça baskın, hatta acımasız. Ve bir halden anlama halinde oldukları kanaatinde değilim ve Türkiye toplumunun en baskıcı toplumsal kesimi aslında bu kesim. Yani Türkiye'de bütün toplumsal kesimler, gruplar baskı yapabilir. Benim kanaatim odur. Küçük topluluklar, dini gruplar da küçük düzeyde baskı yapabilir. Ama baskın büyük baskı dünyadaki modernleşme hareketlerini de arkasına alan o batılı elit dediğimiz işte tırnak içinde kendilerine beyaz Türkler denen besleme veya batı taşıyıcıları olan toplumsal kesim en fazla mahalle baskısı yapma kapasitesine sahiptir. Özellikle de elit okullara gittikçe, plazalarda çalıştıkça, iş dünyasının tepelerine gittikçe, daha yaşam standardı yüksek semtlere gittikçe bu yüzyıllık ayrıcalığın etkileri ne sahip olan kesimlerin yaşam biçimi baskısı daha yüksektir. Bu kesimlerin kurduğu iktidar demokratik değildir. Daha dışlayıcıdır. Daha baskıcıdır. Herhangi bir çocuk, genç bir kişi bunların kurduğu o yaşam biçiminin, taşıyıcılığı olduğu yaşam biçiminin etkisi altına girerek dönüşmesi gayet mümkündür.
Evet.
Dönüşmesi gayet mümkündür ve bir varoluşunu arayan bir genç için bu yolla yaşam biçimini seçmek ise bir ezikliktir. Yani ben böyle bir delikanlıya, bir hanımefendi gördüğümde hani sosyal kibarlığımla bir şey demesem bile bu sele kabul ediyorum, güçlü bir dalgadır. Boyun eğmiş, bir direniş gösterememiş, özgünlük gösterememiş, kapılmış, kendi yolunu selin dışına çıkamamış, kendi yolunu kendisi bulamamış bir gözüyle bakarım. Sosyal kibarlığımdan bir şey demem ama bir özel bir güzellik atfetmem.
Evet, yani o plaza içerisinde kendini bir şekilde hani var etmekte, konumlandırmakta, yaşam biçimini sürdürmekte zorlanması çok doğal. Doğal ve bazen bu şey o plaza atmosferine bir şekilde karşı koyamıyoruz. Yani ya orada dışlanacaksınız, sanki öyle bir şey var, ya onlar gibi davranacaksınız. İşte ne bileyim, işte alkollü bir mekana gidip yemek belki kişi tercih etmiyordur ama bunu yapmadığında ayıplanacak. Bunu yapmadığında nasıl diyecekler vesaire. O sonuçta o grup tarafından bir dışlanma var. Burada kolay değil var olabilmek, bir şey o plaza içerisinde var olabilmek. Ve bazen o sele kapılabiliyor kişi. O arada o bir çelişki oluşturabiliyor insan zihninde.
Bu türden baskılarla baş edebilmekte tabii diğer kesimler şöyle bir şeye sahip. Varlık kimliğini korumak için ya diğer kimliği baskın şekil olarak da baskın hale getireceksin. İşte nasıl diyelim, kendin ve çocuğunu işte bir kimlik diyelim ki New York'taki bir Yahudi ise nasıl baş edeceksin bununla? Ya diyelim ki o işte uzun sakallarınla, cübbeli halinle toplum içinde var olacaksın. Bunun getirdiği maliyetleri şey yapacaksın. Bunu Türkiye'deki karşılıklarını da şey düşün. Bir kimliğini çok kendine ve çocuklarına çok açık ve direkt bir şekilde koyacaksın ki o çatışma ve saf ayrışmasını netleştirebilesin.
Evet.
Yollardan biri budur. Bazı insanlar korunma işini böyle yaparlar. Bunun getirdiği avantaj dezavantajlar vardır. Kimliği korumada etkilidir. Ama dışlanma olasılığınızı yüksek tutar ve biraz getto tarzı yaşamaya iter sizi. O ana akışın dışına kalmış olmak. İkinci şey, çocuğunuzu diyelim ki işte daha iyi bir okula göndereyim, iyi eğitim alsın, dil öğrensin dediğiniz anda da onu o selin ortasına göndermiş olursunuz. En güçlü olduğu damara, akıntının böyle en yüksek yeri en fazla atar ya. Oraya da güçlü bir eşlik edemediğiniz zaman çocuğunuzun elinizden kayıp gitmesi veya kişinin kendi açısından o sele kapılma riski artar.
Evet.
Öyle bir model gerekir ki hani bu iki şeyin tercihini insanlar yapabilir. Ama her birinin kendine özgü avantaj dezavantajlarını bilmek gerekir. Özellikle çocuğunu diyelim ki daha iyi eğitim alsın, dil imkanlarına ulaşsın diye batılı elit okullara gönderme halinde olan kişilerin bu çelişkiyi yönetebilecek aktif bir canlılıkta, gayrette, mücadelede, özende olması gerekir. Eğer bunu yapıyorsanız çocuğunuzun sizden bambaşka dünyaya gitme olasılığı çok yüksektir. Bunu durdurabilmek, bunu istemiyorsanız çocuğunuza çok güçlü bir emek ve enerji
ayırmanız
gerekir. Bunu yapmadığınız anda şöyle bir pozisyonda, bak sana bu kadar da para verdim, bu kadar da şey yaptım, sonuç bu mu olacaktı söylemi zavallılığa götürür.
Yani öyle etise de sizin, kemiği de sizin deyip öyle bir ortama bırakmamak, zihnine, yaşamına eşlik etmek, ona enerji ve emek harcamanız gerekiyor. Bu şey değil, üstünde baskı kurun, sürekli kontrol edin. İşte mesela yani örnek olarak yavru namazını kıldım öyle bir şey değil. Yani iyi bir duygusal bağınızın da olması lazım. Yoksa koruması güç olabiliyor.
Feyzullah, bu aşamada eğer diyelim ki bu türden bir akıntının içinde kalmış çocuğa dönersek, aileye döndük şimdi. Bence bir kişinin inandığı gibi yaşayabilme cesareti göstermesi lazım. Meşhur sosyal psikolojinin en güçlü deneylerinden biri eş deneyleri dediğimiz bir deneydir. Çok basit ve güçlü bir deneydir. Yapılan şey şudur. Diyelim ki bir deney grubu oluşturulur. İçindeki bir kişi gerçek denektir. Diğerleri aslında çalışma grubunun, deney grubunun üyeleridir. Karşıda insan gözünün rahatlıkla ayırt edebileceği uzunluktaki çubuklar gösterilir. Hangisi kısa veya hangisi en uzun sorusu sorulur. Normalde kendi haline bırakılsa insanların %100 doğru olarak cevaplayabileceği durumları bir grup önce aynı şeyde söylerler. O kişi denekten benzer gördüğünü söyler. Ama sonra o örgütlenmiş deney grubu ekibi bilerek kısa olanı, en kısa olanı gözleri gördüğü halde değil de diğerini söylerler. Bundan haberi olmayan kişi önce afallar. Fakat çok büyük kısmı, neredeyse %70'lere varan kısmı bir noktadan sonra grubun baskısına uyar. Açıkça gözleriyle gördüğü şeyi tereddüt eder ve grubun söylediği, baskın söylediği şeyi kendisi de tekrar etmeye başlar.
Gözün ayırt edebileceği bariz, yani tırnakçı objektif gibi görünen bir şeyi bile,
kendi haline kaldığında %100 doğru söyleyeceği şeyi diğer grup üyeleri başkasını söylediği zaman insanların çok büyük bir kısmı gördüğü şeyin söyleme cesaretinde bulunamaz. Hatta tereddüte düşer. Yani hani şöyle de yapmaz. Öyle de ben biliyorum, o da ona şimdi herkesle çatışmayayım der demez. Kendisi de tereddüte düşer. O yüzden hani ama bir %30-40 her şartta kendi inancının üzerinde kalır. Başkaları başka şey söylese bile o ne olduğu konusunda ısrar eder. Bu hemen hemen bütün sosyal deneylerde böyledir. İnandığı değerin arkasında durabilme cesareti göstermek. O yüzden de bir insanın inandığı şekilde yaşam biçimini koruyabilecek bir şekilde, yaşam biçimini savunabilecek bir cesaret ve kararlılık göstermesi de insan tekinin büyük özelliklerinden biridir. Övgüye değer özelliklerinden biridir.
Evet.
Ve insan, her bir insan teki sonuçta genç bir insan. Özgürce düşünme, yolunu, inancını, yaşam biçimini seçme. Aynı zamanda başkalarından gelen baskıya da direnebilme cesareti göstermesi gerekir. Böyle bir hakka sahiptir. Bunu da becerebilmelidir. Çünkü varoluş sorusu her türlü sorudan daha büyük cevaptır.
Daha büyük bir meseledir. Evet, daha büyük bir mesele. Burada yani bu deneyin yine yani bir enteresan taraflarından biri. Yani böyle fiziksel görebildiğimiz bir şey konusunda bile çelişkiye düşebiliyorsak, insanların işte %60-70'i daha soyut, daha böyle varoluşsal meselelerde etkiye kapılmamak ya da o topluluğun, o çoğunluğun şeyine kapılmadan hani biraz düşünebilmek, kendini var edebilmek kim bilir ne kadar zordur. Ya da inandığını savunabilmek, yaşayabilmek kolay bir mesele değil. Bu da gerçek bir cesaret.
Evet. Gibi. Çok şükür ki insanların önemli bir kısmı bunu başarabiliyor.
Başarabiliyorlar. Evet. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk hocam. Önemli bir meseleyi, gençlerimizin, ailelerimizin başlıca meselelerinden birini, son dönem toplumumuzda gördüğümüz meselelerinden birini konuşmuş olduk. Daha belki çok programlar konuşulabilir ama bugün böyle bir özet ve bir çerçeveleme yapmış olduk. önümüzdeki programlarda belki tekrar bu konuya değinebiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programın sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.